kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğa Meriç Boybey'i. Eserin adı. Bu filmin kötü adamı benim. 2004 Yunus Nadi Roman Ödülleri. Yazarı Murat Gülsoy. Türü roman. Yayın evi Can Yayınları 5. baskı. ISBN 978 975 07 0367. Bu kitap 252 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Modern edebiyatımızın etkili kalemlerinden Murat Gülsoy, türler arasında gezinirken yazıdan bir aynaya bakmaya davet eder bizi. Sayfaları heyecanla çevirirken, kah zamane bireyinin hali pür melaliyle yüzleşmeye çağrılırız. Kah yazıdan bir dünyanın sırlarına ortak oluruz. Uzak geçmişten süzülüp gelen, neşideler neşidesiydi gaye. Ben, eski, mutlu bir Amerikan filmi. Kahramanlarının aptallık derecesinde saf ve iyi niyetli oldukları, o stüdyo filmlerinin sahte yağmurlu sokakları kadar içli. Aşk dışında hiçbir seçeneğe yüz vermeden, korkusuzca sigara içen jönleri kadar kararlıydım. Gözü karardım. Aynaya baktığımda tanınmayacak kadar değişmiş olduğumu gördüm. Gaye bana baktığında ne görüyorsa o olmuştum. Başka insanlarla yaşarken varlığını hissettiğim kuşkulardan örülmüş. O şeffaf duvarın eriyip gittiğini hissetmiştim. Hissetmiştim kendimi. Şu evrende yapayalnız olmadığımı, şu anlam veremediğim hayatın içinde zavallı bir nokta olmadığımı hissetmiştim. Günahlar zaman aşımına uğrar mı? Suçlar belki ama günahlar. Kendine biçtiği rolü oynadığı mutsuz evliliğini, kendine rağmen sürdüren ve üçlü bir aşk ilişkisinde İzzet ile Gaye'nin yanında geçmişini arayan başarısız bir yazar. Önder. Aynı mutsuz evlilikten geçerli bir yolu olmasa da sıyrılmaya çalışan Defne. Dört kişinin yaşamını değiştiren garip bir intihar. Mahkum edildiğimiz yüzeysel hayatların dibinden akan karanlık suların sesine kulak veren bir psikolojik roman. Türkiye'de şehirde erkek olmanın alçaklığını ve yüceliğini baba figürüyle hesaplaşarak sorgulayan Murat Gülsoy. Sıradan kötülüğün sırlarını anlatıyor. Murat Gülsoy, 1992-2002 yılları arasında arkadaşlarıyla Hayalet Gemi dergisini çıkardı. Bu kitabı Çalın adlı kitabıyla 2001 yılı Sait Faik Hikaye Armağanını ve Bu Filmin Kötü Adamı Benim adlı romanıyla 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülünü kazandı. Bu kitabı Çalın Almanya'da Stehlen Zidi Zezbuh adıyla yayımlandı. İstanbul'da bir merhamet haftası birçok dile. Çince, Makedonca, Rumence, Bulgarca, Arapça çevriliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi, mühendislik ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Sadece yazmayı değil, yazmak üzerine düşünmeyi de seviyor. www.muratgulsoy.com muratgulsoy.wordpress.com. Bir arabacının gölgesini gördüm. Bir fırçanın gölgesiyle bir arabanın gölgesini temizliyordu. Fyodor Dostoyevski, Karamazov kardeşler. Baba Karamazov, oğluna cehennemden söz ederken. Acayip bir hayvanım var. Yarı kedi, yarı kuzu. Öbür eşyalarla babamdan miras kaldı. Ama gelişip serpilmesi benim zamanımda oldu. Franz Kafka, Melezleme. Gerçekte bir babam oldu mu benim? Elbette, adını taşıyordum ve işte kendisi de oradaydı. Ama başka bir anlamda. Hayır. Louis Althusser, Gelecek Uzun Sürer. Şimdi artık öldüm babacığım. Sınırlarını kesin olarak belirlediğim bir dünyada. Bana sorarsan, belirsiz bir biçimde yaşadın ve öldün. Seni artık değiştirmek mümkün değil babacığım. Bu nedenle kendimi de değiştirmenin mümkün olacağını sanmıyorum. Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken, Babama Mektup. Baba, ben yalnızlığın beni ele geçirdiğini hissediyorum. Paul Auster, Yalnızlığın Keşfi. Ve sen babacığım, o hüzünlü tepede küfret. Kutsa beni taşan gözyaşlarınla içten. Gel gitme usulca iyi geceye. Bağır bağır öfkeyle ışığın tükenişine. Dylan Thomas, Don't Go Gentle Into That Good Night. Babamı tanır mıydınız diye sordu. Bilmem ki, adı neydi? Unuttum dedi. Yusuf Atılgan, Aylak Adam. Adının taşıdığı kutsallığa hürmeten yeryüzüne inmiş melekleri, elinin tersiyle itip sandalyeye çıktı. Çamaşır ipini boynuna geçirirken evliyalardan biri göründü gözüne. Ancak Ayşe söylenenleri anlamadı. Tavanın ortasında lamba asmak için bırakılmış demir kancaya bağlı ipi boynuna geçirdi. Ve kısa bir süre sonra ucunda sallanmaya başladı. Sandalye yere devrilmişti. Aklını çoktan kaçırmış olmalıydı. İp gırtlağını sıkarken ona çok uzunmuş gibi gelen bir süre boyunca ölmeyeceğini sandı. Boynu acıyor, nefes alamıyordu ama yine de yaşıyordu. Hep bu acı içinde asılı kalacağını düşünmeye başladı. Başladığı eylemleri istediği kadar sürdüreceğine dair bir inancı besleyecek miktarda hava vardı ciğerlerinde henüz. Bu zamansız ve temelsiz güven yanılsamasıyla kendini asmanın mümkün olmadığını sanarak intihar etmekten vazgeçti. Elleriyle ipi boğazından çıkarmaya çalışırken ensesindeki omurların aralarının hızla açılmaya başladığını duydu. Atölyede geçirdiği uzun mesai saatlerinden sonra taşlaşarak tutulan ensesi şimdi acıyla parçalanıyordu. Nefesi bitmek üzereydi. Naylon ip Azrail'in elleri olmuş. Nefes borusunu sıkıyordu. Parmaklarını ipin kenarına sokmaya çalışırken boşuna debelendiğini ve kendini asarak intihar etmenin geri dönülmez bir eylem olduğunu anladı. Bu korkunç anlama anı sadece birkaç saniye sürdü. O kısacık süre içinde birilerinin şans eseri eve gelip yardım etmesini umut etti. Hatta bir ara bulutlar arasına beliren Hasan içeri girip onu döve döve ipten indirdi. Sonra bilinci kapandı. Artık 26 yıldır bu dünyada Ayşe Solmaz olarak nefes alıp yaşamış olan bedende acı bitmişti. Yaşam ve acının böylesine eş zamanlı yok oluşu çok hikmetler barındırıyordu. Tabii yaşayanlar için. Artık Ayşe, nesneler aleminin bir parçasıydı. Bir bütünün parçası olduklarının farkında olmayan bilinçsiz varlıklardan biri, ütü masasından sarkan giysiler, fermuarlı plastik elbise dolabından dışarı taşan triko kalabalığı, kocaman, kör bir göz olmuş, kapalı 37 ekran televizyon, mutfakta suyu bitmeye yaklaşmış çaydanlık, pencereyi örten iç bulandırıcı fıstık yeşili basma perdeler, kapının önünde çıkarılmış boyası kaçmış botlar, buzdolabında olmasına rağmen küflenmiş peynir ve yoğurt, lavabonun içine yığılmış bulaşıkların içinde gezinen kent böcekleri ve Ayşe. Bilincini henüz yitirmeden önce farkında olduğu bu nesneler artık onları bir araya getiren anlam bütünlüğü bozulmuş olduğu için atsız bir evrenin ruhsuz gezegenleri gibi boşlukta duruyorlardı. Ayşe'nin cesedi ipin ucunda bir cehennem saatinin sarkıcı gibi salınarak akıl dışı bir zamanı gösteriyordu. Bu anlamını yitirmiş nesnelerden oluşan küçük evren, bir zamanlar insan olan o şeyin yaşam üzerindeki tahrip etme gücünün açık bir ifadesiydi. Tüm bu boşluğun içinde geleceği şekillendirecek olan mektup, masanın üzerinde okunacağı anı beklerken, Ayşe'nin bacaklarının arasından sızan kan çoktan karanlık bir göl oluşturmuştu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.